Ayrım 13.
7. Bölüm Son Söz 1. Kısım Doktor Dermot. Oradaki herkesi tanıyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 35 yaş ve altındaysalar, onları dünyaya getirmişimdir. Başka bir yaştaysalar, göğüslerini, öksürüklerini dinlemiş, kızamık veya kaba kulaklarını tedavi etmiş, yırtık kulaklarını dikmiş, yaralı dizlerinden cam parçacıkları çıkarmışımdır. Don Rosemore'dan 20 kilometre uzaklıkta, dar engebeli bir yol üzerinde küçük bir yerdir. Ama bizler sık sık büyük şehre gitme gereği duymayız. Aradığımız her şey burada, bu küçük, sessiz yerde vardır ve ben burada yaşayan her erkeğin, kadının ve çocuğun hikayesini bilirim. Anne baba, büyük anne ve büyük babalarının gözlerini kapatmış, onlara iyi ve kötü haberler vermiş, kendimi başkalarının bulamadığı sözcüklerle ifade etmişimdir. Bu insanların bana borcu var, Tanrı aşkına. Bu yüzden şu yeni genç doktora o kadar itibar ettiklerinde kendimi ihanete uğramış, terk edilmiş hissettim. Doktor Jimmy White. Beni görür görmez Dermot diye seslenen bir ukala. Burada herkes bana Doktor Dermot der ama yok, bu Doktor Jimmy White'e yetmez. Çok hevesli ve titizdir. Oraya buraya koşturur, tabii ki gece gündüz evlere gider ve tabii ki bir cep telefonu vardır ve ona her yerden ulaşabilirsiniz. İşini sonuna kadar yapar, tetkik için hastaları ülkenin diğer ucuna gönderir, her şey için kan tahlili yapar, röntgen çeker. Buradakiler basit insanlardır ve bunun bile büyülü olduğunu düşünürler. Rosemore'daki hastane bile Doktor Jimmy White için yeterince iyi değildir. Ah hayır, yılların tecrübesine ve benim gibi nesillerdir onların içini dışını bilen birine güvenmektense, o hastalarını uzmanlara, Dublin'deki araştırma hastanelerine gönderir, daha aşağısına değil. İnsanların benim kızgınlığımı görmelerine izin falan verdiğimden değil. Vermedim. Doktor Jimmy White hakkında hep iyi şeyler söylüyordum. Çok parlak bir genç adam diyordum. Kitabına göre davranıyor. Gerçi yaşlandığında buna ihtiyacı kalmayacak ama gerçekten tıp kitaplarına bakıyor. Ama tabii ki çok titiz ve bir şeyden emin olmadığında mutlaka kontrol ediyor. Ben kitaplara bakması, ikinci görüş alması, kanları tahlile göndermesi ve insanlardan tetkik istemesiyle ilgili şüphe tohumları ekmeye çalışırken, insanlar ondan hoşlandığımı ve ona hayran olduğumu düşünüyordu. Chester Kovac adında otelde kalan ve belli ki para içinde yüzen geveze bir Amerikalı adam vardı. Büyük babasının adı O. Neil'di. Bir kez buralara gelmişti ama onu kimse hatırlamıyordu bile. Tabii ki ülke O. Neil kaynıyordu. Ona defalarca genç doktorun tabii ki işini bir yerlerde öğrenmesi gerektiğini ama hatalarını bu topluluğun üzerinde yapmasına dayanamadığımı söylemiştim. Chester mutlaka nitelikli bir doktordur demişti. Ben de evet demiştim ama bir nitelik vardır, bir de tecrübe. Chester ikna olmuş gibi başıyla onaylamıştı. Sonra bana Don'da arazi aldığını, inşaat yapacağını söyledi. Bu küçük kasabaya ne tip hizmetler gerektiği konusunda tavsiyelerimi sordu. Nelerimiz eksikti, nerede açık vardı? Yüzünde gerçekten aşırı ilgili bir ifade vardı. Mideniz bulanırdı. Bu kadar duyarlı konuların zamanı değildi. Bilirsiniz işte. Böyle küçük yerlerde olması gerektiği gibi ilgileniyormuş gibi yaptım. Ödeme kolaylığı olan sosyal konutlardan söz etti. Hep söyledikleri şeyi anlatıyordu. Zavallı babamın vaktiyle bir evi olsaydı göç etmek zorunda kalmazdı. Başımla onaylıyor, biramı yudumluyordum ve eğer büyük babası kıçını kaldırıp geçimini sağlayabileceği başka bir yere gitmemiş olsaydı, Chester özel tasarım, takımlar ve el yapımı ayakkabılar giyemezdi diye düşünüyordum. Ama bunu söylemesem daha iyi olacaktı. Bırak rüyalarında yaşasınlar. Ah, evet, bir toplantı salonu ve bir tür merkez yapacaktı. Burada, Don'da yani, başka bir yerde değil. Müthiş diyordum ona. Doktor White ve bilgisindeki açıklardan söz etmeye dönmeden önce. Rakibimle mücadelem bir süre işe yaramış, ikimize de yetecek kadar iş çıkmıştı. En azından bana yetiyordu ama sonra işler kötüye gitmeye başladı. Hepsi o aptal kadının, hamile Maggie Kiernan'ın yüzündendi. Ve sanırdınız ki dünyada ondan başka kimse bebek beklemiyordu. Hamileliği sonsuza kadar sürmüştü. Bir mamut bile bu kadar uzun süre hamile olamazdı. Haftada iki kez geliyordu. Midesi bulanıyordu. Yok, hayır, bulanmıyordu. Bebek hareket ediyordu. Bu normal miydi, yoksa etmiyor muydu? Bu öldüğü anlamına mı gelirdi? Onun evinin bekleme odasında bekleyen jinekologlar ve doğum uzmanlarından oluşan özel bir ekibe ihtiyacı vardı. Doğuma 3 hafta kala sabahın 3'ünde telefon etti ve bebeğin geldiğini söyledi. Ona sıcak bir bardak çay içmesini ve sabah olunca bunu konuşacağımızı söyledim. Bebeğin kesinlikle geldiğini tekrarlıyor ve gelip gelmeyeceğini soruyordu. 4 kilometre ötede dağın başında bir yerdi. Aklını mı kaçırmıştı? Onu yatıştırmaya çalışıyordum ama o telefonu yüzüme kapadı. Hikayeyi ertesi gün öğlen öğrendim. Maggie, Doktor Jimmy White'i aramış ve tabii ki o da gelmiş. Gerisini tahmin edin. Doğum yarı yarıya gerçekleşmiş, komplikasyon olmuş, doktor o dağın başına ambulans çağırmış. Ve eğer doktor da onunla Rosemore'daki kaza ve acil kliniğine gitmeseymiş, bebek de Maggie'de ölecekmiş ve ahalinin yarısı da şefkatten ölecekmiş. O sabah bunu 15 kez dinlemiştim. Zavallı Maggie Kiernan ne kadar da korkmuşmuş ve çok şükür ki Doktor White varmış da onunla ilgilenmiş. Ve tabii ki bir de söylenmeyenler vardı. Ben Maggie Kiernan'ı yarı yolda bırakmıştım. Tabii ki kızmıştım ama belli etmedim. Onun yerine Doktor White'i övdüm. Maggie ile ilgili göründüm. Bebeklerin başlarına buyruk davrandıklarını söyledim ve ne yapacaklarını bilsek her şey ne kadar da kolay olurdu dedim. Hiç açıklama yapmadım, hiç özür dilemedim. Sonunda mesajın onlara ulaştığını düşünüyordum. Ben hala onların bilge, iyi doktor Dermot'uydum. Her cumartesi öğleüstü Hannah Herd muhasebe işlerim için bana gelir. Hannah iyi bir muhasebeci, müstesna bir ruhtur ve kasabadaki birçok insanın muhasebesini tutar. Maggie Kiernan'ın dalaveresinden 5 cumartesi sonra Hannah boğazını temizledi ve bana doğrudan hastalarımın çoğunu ve dolayısıyla epeyce bir parayı Doktor White'e kaptırmakta olduğumu söyledi. Önce ona inanmadım. Hannah her zaman biraz kötümserdi. Rivayete göre aklını uzun zaman önce bana takmıştı ama bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Ben onu hiç yüreklendirmedim. Yıllar önce annesine bakmıştım. Gerçi tabii ki annesine Hannah bakıyordu ama ben uğrayıp onlara güç veriyor ve eğer yemek saati ise yemeğe kalıyordum. Ben hiç evlenmedim. Bir kez bir kadına aşık olmuştum ama bana fazla uysal olduğumu ve bir kasaba doktoruyla evlenemeyeceğini söylemişti. Ben neysem oyum. Kimse için değişemem. Bu yüzden geriye dönüp onu ve söylediklerini pek düşünmedim. Konuşurken Hannah'ı dikkatle dinledim ve bana gelirimin azaldığını söyledikten yarım saat sonra gerçekten harekete geçtim. Sohbet etmek için foleylere uğradım. Yaşlı babalarının bir ayağı çukurdaydı, fazla yaşamayacaktı ama onunla ilgili neşeli davrandım. Ona bir aslanın kalbine ve bünyesine sahip olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyledim. Ben oradan ayrılırken foleyler bayağı neşeliydi. Kendi kendime hep dediğim gibi bir doktorun yapması gereken tam da buydu. İnsanları neşelendirmek, desteklemek ve sırtlamaktı. Onları istatistiklerle, tahlillerle, tetkiklerle korkutmak değil. Eve dönerken yolda genç doktor White ile karşılaştım. Şu Maggie Kiernan meselesi diye söze başladı, tuhaf bir şekilde. Evet dedim soğuk bir sesle. Şey, sizin alanınıza girdiğimi filan düşünmenizi istemem, dedi, ağırlığını bir ayağından öbürünün üzerine vererek. Öyle yaptığını mı düşünüyorsun? Sesim hala buz gibiydi. Şey, tabii ki teknik olarak sizin hastanız ama ben bunun acil bir durum olup olmadığına karar vermek zorundaydım ve öyle olduğuna karar verdim. Yani doğru bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz Doktor White. Bana Jim deseniz ne kadar iyi olur, ben size Dermot diyorum. Biliyorum, fark ettim, dedim gülümseyerek. İkimize de yetecek kadar iş var, Dermot dedi tanıdık bir sırıtmayla. Burada İkimiz de aç kalmayız. Bundan eminim Doktor White dedim ve yoluma devam ettim. Eve döndüğümde oturdum ve derin derin düşündüm. Hannah Hart aradı ve kendi pişirdiği eti ve böbrekli böreği getirmeyi teklif etti. Annesinin ölümünden beri beni evine yemeğe çağırmıyordu ve ben bunu özellikle yalnız kaldığım hafta sonlarında çok özlüyordum. Evi çekip çeviren, yorgun görünüşlü bir kadınım var ama o sadece evi temizliyor, çamaşırları yıkayıp ütülüyor, bir de alışveriş yapıp yemek pişiriyor. Ama tabii ki Hannah'ınkiler kadar lezzetli olması mümkün değil. Onunla yemek yemekten onur duyacağımı, şarabı da alacağımı söyledim. Hannah elinde yemeklerle geldiğinde sabahki karşılaşmamızdan sonra kuaföre gittiğini anladım. Güzel beyaz bir bluz giymiş, akik bir broş takmıştı. Makyaj da yapmıştı ki bu çok olağan dışıydı. Hala ikimizle ilgili bir şeyler düşünüyor olabilir miydi? Eğer her şeyin altında bu varsa, bütün bu hoşnutları görmezden gelmek en iyisiydi. İltifat etmeye falan gerek yoktu. Bu yalnızca başına iş almak olurdu. Meşhur Rosemore çevre yolundan ve yapılıp yapılmayacağından söz ettik. Yıllardır konuşuluyordu. Bizim küçük, sessiz sığınağımızı etkileyecek miydi, yoksa Rosemore'a giden engebeli yolumuza göz ardı mı edeceklerdi? Bunu kimse bilmiyordu. Çok hoş bir yemek yedik ve Hannah iyi çeşitlerden oluşan bir peynir tabağı da getirdiği için ikinci şarabı da açtık. Tanrı aşkına şu Doktor White'la ilgili ne yapmayı düşünüyorsun Dermot diye sordu bana doğrudan. Yüzü endişeliydi. Kasabadakilerin çoğu beni terk edip karşı saflara geçtiğinde bana ne olacağını gerçekten merak ediyordu. Uzanıp eline dokundum. Ben olsam endişelenmezdim Hannah hayatım dedim ona. Böyle durumlarda sakin olmak ve ortalık yatışana kadar beklemek her zaman önemlidir. Ama yatışmayabilir Dermot biliyorsun. Buralarda birkaç yerde çalışıyorum ve birçoğu senden ona geçiyor. Bankadaki Bay Brown babasının zatürresiyle ilgili Doktor White'e danışacağını söyledi. Avukat Bey, Kenny annesinin düzgün bir şekilde yürüyememesinden endişeli ve Doktor White'ın ona daha iyi, yeni ve daha modern ilaçlar verebileceğini düşünüyor. Burada oturup zorluklarla kurduğun işinin yerle bir olmasını bekleyemezsin Dermot. Benim adıma kızgın görünüyordu ya da benimle bir gelecek düşünüyorsa belki de kendi adına kızgındı. Hayır Hanna, burada oturup olanları izlemeyeceğim. Aslında küçük bir tatil yapmayı düşünüyordum.
Tatil mi? Şimdi mi? Krizin ortasındayken mi?
Dermot, gerçekten aklını kaçırıyor olmalısın diye soluklandı. Cevap vermedim. Tepki de göstermedim. Gülümsemekle yetindim.
Ben ne yaptığımı biliyorum Hanna, dedim birkaç kez. Ertesi hafta birçok ev ziyareti yaptım. Yaşlı Bay Foley'in İki haftası kaldığına, Bay Kenny'nin annesinin son aylarını onu yalnızca huzursuz edecek yeni ilaçlar alarak değil, huzur içinde geçirmesi gerektiğine, Bay Brown'un babasının bu dünyadan huzur içinde göçmeden önceki son zatürreye nöbetini geçirdiğine karar verdim. Sonra küçük bir tatil yapacağımı duyurdum. Brown'ları, Foley'leri ve Kenny'leri yokluğumda o hoş genç doktor White'e gitmeleri için yüreklendirdim. Tabii ki sakıncası yoktu. Hayat alışverişten başka neydi ki? Ve bu genç adam gerçekten çok nitelikliydi. Onlara mükemmel bir şekilde bakardı. Sonra golf sopalarını arabanın arkasına koydum ve 150 kilometre uzakta deniz kıyısındaki güzel sessiz bir otele doğru yola çıktım. Her gün düzenli olarak golf, her akşam otelin lobisinde briç oynadım. Her sabah kahvaltıda ikinci çayımı içerken ölüm ilanlarını okudum. Önce yaşlı Bay Foley'in, sonra Bayan Kenny'nin, son olarak da Bay Brown'un öldüğünü okudum. Yeni golf ve bridge arkadaşlarıma veda ettim ve doğuna doğru yola çıktım. Yakınlarını kaybedenlerin evlerine uğradım ve büyük kayıplardan duyduğum şaşkınlıkla başımı salladım. Anlayamıyorum, dedim. Ben giderken yaşlı Bay Foley çok iyiydi, hayat doluydu. Bayan Kenny ve Bay Brown da öyle. Hayatlarının çoğuna tanık olmuş, ben burada yokken ölmeleri ne kadar üzücü ve ironikti. Başımı salladım ve bunun çok esrarengiz olduğunu söyledim. Kısa süre sonra, aslında tahminimden de kısa bir sürede insanlar konuşmaya başlamıştı. Gayet iyi durumdaki üç insanın da Doktor Dermot'un tatilde olduğu 10 gün içinde ölmesi çok tuhaf diyorlardı. Tecrübeli ve denenmiş olanı bir kenara bırakıp yeniye koşmanın aceleci davranmak olduğunu söylüyorlardı. Hayatları boyunca kendilerini tanıyan, gençliklerini de yaşlılıklarını da, iyi hallerini ve kötü hallerini de bilen kişiye güvenmeleri gerekirdi. Hasta kayıtlarını bile Doktor White'e geçirmek isteyen hastaların çoğu yavaş yavaş bana geri döndü. Bazıları kayıtların darmadağınık olmasına kızmıştı ve her şeyin kafamda yazılı olduğuna inanmıyorlardı. Tanrı aşkına, ben hangi çocuğun kızamık, hangisinin kaba kulak geçirdiğini biliyordum. Benim bilgisayara ya da yazıcıya ihtiyacım yoktu. Onlarla konuşurken çok yüce gönüllüydüm. Yüzümde bir kırgınlık belirtisi ya da somurtkanlık yoktu. Onları geri kabul ettiğim için öyle rahatlamışlardı ki, Doktor White'ı suçlama arzusu duyuyorlardı ama ben burada gene soylu davrandım. O çocukla ilgili kötü bir şey duymak istemiyordum. Affeder bir ifadeyle gülümserken ona çocuk diyor, henüz çok genç olduğunu ve tabii ki hatalar yapacağını söylüyordum. Yüce gönüllülüğüme hayran olmuşlardı. Doktor White kasabadan ayrılmadan önce bana uğradı. Ayrılacağı için bir nezaket ziyareti yapmak istiyormuş. Bunu bildiğim halde şaşırmış gibi yaptım. Ona iyi dileklerde bulundum ve bir meslektaşı olarak onu kaybetmekten üzüntü duyduğumu söyledim. Daha uygun bir yer bulursun, dedim. Bulacağıma eminim, dedi. Çok terbiyelisin, bu da yeter zaten, dedim onu övmek için. Bu kesinlikle kısmen yeterli, Dermot, dedi. Böyle sıcak davrandığında hep yaptığım gibi ona göz kırptım ama sanırım fark etmedi. Ona içki ikram etmek istedim, kabul etmedi. Böyle devam etmeyecek Dermot, edemez. Gitmeden sana bir tavsiyede bulunayım mı? Dalga geçmek için bulunmasını söyledim. Sonuçta onu kasabadan uzaklaştırmıştım. Lütufkar davranabilirdim. Bir daha buraya genç bir doktor geldiğinde Dermot, onunla ortak ol. Bu evi sat. Chester'ın kliniğinde bir oda ayarla, yarı emekli durumuna geç. Hannah Herty ile evlen ve gidip onun o kocaman evinde yaşa. Bu büyük bir meslek hatası davasından ya da yaşlı arkadaşlarından birinin onu ihmal ettiğini düşünmesinden iyidir. Küstah köpek ayağa kalktı ve arkasına bakmadan evden çıktı. Bir süre dediklerini düşündüm. Mantık dışıydı tamamıyla. Hem neydi o? Chester'ın kliniğini falan zırvası. Chester içine pahalı makineler koyacağı, insanların zaman ve para harcayacağı, gülünç bir tıp merkezi kurmaya çalışıyordu. Aroma terapi ve başka yeni dalga saçmalıkları için bile odalar olacaktı. Bunu yapmak için ne kadar da kötü bir zaman seçmişti. Tam da hastaları doğrudan Rosemore'a götürecek yeni bir yol yapılmak üzereyken. Daha başlamadan bitmeye mahkum bir projeydi. Benim endişeleneceğim bir şey yoktu. Buradaki insanların ayakları yere basardı ve Danny O'Neill denen o kimsenin adını bile hatırlamadığı bir adamın adına bu saçmalığın peşinden gitmezlerdi. Ama bundan da kesin ve önemli bir şey vardı. Adım zavallı Hannah Herty'nin ile beraber anılıyordu. Bunu kökünden kesmek gerekiyordu. Yarın bana somonlu börek yapacaktı iyisimi, şimdiden arayıp serbest olmadığımı söylemeliydim. Tam da her şey yoluna girmişken işleri karıştırmaya değmezdi.